Zorba, Nikos Kazantzakis, 3. kaset, 1. yüz. Ruh Allah'ın ayaklarına kapanır, aman diye bağırır, günahlarım. Sonra da günahlarını saymaya koyulur, söyler söyler bitmek bilmez. Allah da bıkar, esner, sus artık diye bağırır, kulaklarımı sağır ettin. Ve paf diye süngerle bir tane vurup bütün günahlarını siler, defol cennete git der. Petro, al şu zavallıyı da içeri, yani şunu bilmelisin ki patron, Allah büyük bir arhonttur, büyük bir beyefendidir. Beyefendilik demek de bağışlamak demektir. O akşam Zorba bana bunları sıraladığı sırada güldüğümü hatırlıyorum. Ama o zamandan beri Allah'ın bu arnavutluğu içimde merhametli, cömert ve sonsuz kuvvetiyle gelişiyordu. Başka bir akşam yağmur yağdığı için barakamızda büzülmüş, yine mangalda kestane pişiriyorduk. Zorba döndü, büyük bir sırrı eşelemek ister gibi bir süre bana baktı, sonunda dayanamadı. Şunu öğrenmek istiyorum patron dedi. Bende ne Allah'ın belasını buluyorsun da kulağından tutup dışarı atmıyorsun. Sana bir adımın da pas hastalığı olduğunu, çünkü nereye gidersem kuruttuğumu söylemiştim. Senin de işine şeytan karışacak, at beni dışarı diyorum sana. Hoşuma gidiyorsun dedim, ötesini sorma. Ama sen bende aklın 400 dirhem olmadığını anlamıyor musun patron? Belki 500 dirhem, belki de 300 dirhemdir. Biliyorsam Allah belamı versin. Ama 400 dirhem olmadığı garanti, bak da anla. Şimdi günler ve gecelerdir dul bana rahat vermiyor. Kendim için değil, yemin ederim değil. Ben şeytan alsın o kadına, hiçbir zaman kendisine dokunamayacağımı çok iyi biliyorum. Benim dişime göre değil o. Fakat yine de boşa gitmesini istemiyorum. Yalnız yatmasını istemiyorum. Haksız bir şey bu patron. Gönlüm razı değil buna. Geceleri de bahçesinin çevresinde dolanıyorum. Bunun için de sen beni kaybedip nereye gittiğimi soruyorsun. Neden biliyor musun? Birisi gidip onunla yatıyor mu? Göreyim de içim rahat etsin diye. Güldüm. Gülme patron dedi. Eğer bir kadın yalnız yatıyorsa bunun suçu bizde, bütün erkeklerdedir. Yarın Allah'ın huzurunda hepimiz hesabını vereceğiz. Allah bütün günahları bağışlar. Dedik ya, süngeri var. Ama onu bağışlamaz. Kadınla yatacak halde olup da bunu yapmayan erkeğin vay haline patron. Bana o adamın da ne söylemiş olduğunu hatırla. Bir süre sustu, sonra birden. Bir insan öldükten sonra bir daha doğabilir mi diye sordu. Sanmam Zorba. Ben de sanmam. Ama bir doğabilse, şimdi şu dediğimiz adamlar, şu hizmete yanaşmayanlar, asker kaçakları diyelim, dünyaya nasıl gelirler bilir misin, katır olarak? Yine sustu, düşündü, birden gözleri parladı sevinçle. Kim bilir dedi. Belki gördüğümüz bütün katırlar yaşadıkları sürece ha varmış ha yokmuş soyundan erkekler, ha varmış ha yokmuş soyundan kadınlar, şu allabutlar, yani şu heriflerdir. Bunun için katır oldular. Bunun için o kadar inatçı olup çifte atıyorlar. Zaten ne der patron? Gülerek karşılık verdim. Sen de aklın 300 dirham olduğunu söylerim Zorba. Kalk da santuru getir. Bu akşam santur yok patron. Gücüne gitmesin hiç. Konuşuyor konuşuyor saçma şeyler söylüyorum. Neden biliyor musun? Çünkü büyük kaygılarım var. Büyük üzüntülerim de. Şu lanet yeni geçit başıma iş açacak. Sen de bana santurdan söz ediyorsun. Konuştu, sonra kestaneleri ateşli külden çıkardı. Bana bir avuç verdi. Kadehlerimize rakı doldurdu. Tokuştururken... Allah rast getirsin dedim. Zorba düzeltti. Allah ters getirsin. Şimdiye kadar rasttan hayır görmedik. Sulu ateşi başına dikti, yatağına uzandı. Yarın dedi kuvvetli olmalıyım. Bin şeytanla güreşeceğim. Hayırlı geceler. Ertesi sabah Zorba erkenden linyitin içine gömüldü. Artık yeni geçidi iyi bir damara kadar ilerletmişlerdi. Sular tepeden damlıyor, işçiler çamura batıp çıkıyordu. Zorba daha birkaç gün önceden geçidi desteklemek için kütükler getirmişti ama kaygılıydı. Kütükler gerektiği kadar büyük değildi ve bütün bu yeraltı geçidini kendi bedeni gibi yaşamasına neden olan o şaşmaz içgüdüsüyle desteklerin sağlam olmadığını hissediyor, başkaları için çok hafif işitilmez olan gıcırtıları sanki tavan takımları ağırlıktan iç çekiyormuş gibi duyuyordu. Bugün Zorba'yı daha da huzursuz yapan başka bir şey de vardı. Geçide inmeye hazırlandığı sırada köy papazı Papa Stefanos katırına binmiş, yakınındaki kadınlar manastırına ölmek üzere olan bir rahibinin yanına gitmek üzere bizim oradan geçiyordu. Zorba onu görür görmez, daha o konuşmadan önce çok şükür ki kendi göğsüne üç kere tükürecek zamanı bulmuştu. Papazın selamına yarı ağızla karşılık verdi. Günaydın ihtiyar. Az sonra da daha alçak sesle destur ya şeytan dedi. Ama bu lanet okumalarının felaketi kovmaya yetmeyeceğini bildiği için yeni geçide heyecanla daldı. Ağır bir linyit ve asetilen kokusu vardı. İşçiler daha geçenlerde direkleri dikip geçidi bağlamaya başlamışlardı. Zorba sert ve suratı asık bir halde günaydın dedi ve büzülüp çalışmaya başladı. 10 kadar işçi kazmalarıyla damara vuruyor, kömürler ayaklarının dibine yığılıyor, öbürleri de onu kürekleyip küçük el arabalarıyla dışarı taşıyorlardı. Zorba bir ara durdu, işçilere de bir işaret yapıp kulağını dikti. Nasıl bir atlı atıyla, bir kaptan gemisiyle bütünleşirse, Zorba da madenle bütünleşiyor, geçitlerin, galerilerin kendi içindeki damarlar gibi dallandığını hissediyor, dağın karanlık kitlelerinin geç anladığını Zorba insanca bir açıklıkla daha önce ayırt edebiliyordu. Koca kulaklarını dikmiş dinliyordu, ben de tam o sırada oraya ulaşmıştım. Sanki kötü bir önsezim varmış, sanki bir el beni itmiş gibi. Silkinip uyanmış, giyinip dışarı dışarı fırlamış, neden ve nereye olduğunu bilmediğim halde bedenim doğruca kömürün yolunu tutmuştu. Tam da zorbanın kulaklarını kaygıyla dikip bir şeyler işitmeye çalıştığı sırada oraya varmıştım. Az sonra o bir şey değil dedi. Bana öyle gelmiş, işinize bakın çocuklar. Döndü ve beni görünce dudak büktü. Ne işin var sabah sabah burada patron? Sonra yanıma gelip yavaşça fısıldadı. Yukarı hava almaya çıkmaz mısın patron? Gezmek için buraya başka bir gün gelirsin ha? Ne oluyor zorba? Hiç, benim görüşüm bu. Sabah sabah yoluma bir papaz çıktı da hadi uzaklaş buradan. Tehlike varsa gitmem ayıp olmaz mı? Olur. Sen kaçsan kaçar mıydın? Hayır, öyleyse sinirli bir halde. Benim zorba için önerilerim ayrıdır, başkaları için ayrı dedi. Ama madem kaçmanın ayıp olduğunu anlıyorsun, kaçma kal. Çekici aldı, ayaklarının ucuna bastı, tepedeki ağaç direklerini kalın çivilerle çivilemeye başladı. Direklerin birinden bir asetilen lambası aldım, çamurların içinde bir aşağı bir yukarı dolaşarak koyu kestane renginde ve parlayan damara bakıyordum. Aşılmaz ormanlar batmış, aradan milyonlarca yıl geçmişti. Toprak kendi çocuklarını çiğnemiş, sindirmiş, onları değiştirmişti. Ağaçlar kömürleşmiş, zorba da gelip onu bulmuştu. Lambayı yerine astım, zorbanın çalışmasına bakıyordum. Kendini tümüyle işe veriyordu. Aklında başka bir şey yoktu. Toprakla, kazmayla, kömürle bir oluyordu. Sanki çekiç, çiviler onun vücudu olmuştu da odunla uğraşıyorlardı. Geçidin karın veren tavanıyla uğraşmaktaydı. Bütün bir dağla boğuşuyor ve kömürü alıp gitmek istiyordu. Zorba maddeyi çok iyi tanıyor, tanıyor ve en zayıf bulduğu, onu alt edebileceğini anladığı yerine yanılmaz bir sezgiyle vuruyordu. Şu anda onu her bir yanı kömüre bulanmış ve yalnızca gözlerinin aklını parlayan görünce kömürle örtünüp gizlendiğini, düşmanı daha kolay izleyip kaleye girebilmek için kendisinin de kömür olduğunu düşünmüştüm. Çocukça bir hayranlıkla aferin zorba diye bağırdım. Dönüp bakmadı bile. Elinde kazma yerine küçük bir kalem tutan, gün görmemiş bir tenle oturup sohbete mi girişecekti şimdi? İşi vardı, konuşmaya tenezzül etmiyordu. Bir akşam bana çalışırken benimle konuşma, kırılabilirim demişti. Kırılır mısın zorba, neden? Yine nedenini soruyorsun, küçük bir çocuk gibi. Sana nasıl anlatayım? İşime teslim olmuşum, tepeden tırnağa geri inmişim. Kendisiyle savaştığım taşa ya da kömüre ya da santura perçinlenmişim. Ansızın bana dokunur, benimle konuşur da işimden alıkorsan kırılabilirim. Ama sen nereden anlayacaksın? Saatime baktım, ona geliyordu. Öğlen yemeği için mola vermenin zamanı geldi arkadaşlar dedim. Bir saat geçmiş. İşçiler sevinçle aletlerini bir köşeye attılar, terlerini sildiler. Geçitten çıkmaya hazırlanıyorlardı. İşine teslim olan zorba beni duymamıştı. Ama duysaydı da paydos etmezdi. İşçilere bir dakika durun da bir sigara vereyim dedi. Paketi bulmak için ceplerimi arıyordum. İşçiler başımda bekliyordu. Zorba birden irkildi. Kulağını geçitin duvarına yapıştırdı. Asetilen lambasının ışığında açılmış, kıvrılmış ağzını gördüm. Ne oldu zorba diye bağırdım. Aynı anda tepemizde geçitin bütün tavanı titredi. Zorba kısık bir sesle bağırdı. Kaçın, kaçın. Çıkış yerine doğru koştuk. Daha ilk ağaç desteklerine varmadan tepemizde daha kuvvetli ikinci bir titreme duyuldu. Zorba o sırada büyük bir kütüğü kaldırmış, laçka olan bir ağaç desteğine kuvvetle dayanmaya çalışıyordu. Yapabilirse belki tavan birkaç saniye için daha dayanacak, biz de kaçmaya vakit bulacaktık. Zorbanın sesi bu kez ta yerin içinden çıkıyormuş gibi daha boğuk duyuldu. Kaçın! Hepimiz güç anlarda insan içini dolduran o korkuyla zorbayı düşünmeden dışarı fırladık. Ama birkaç saniye sonra ben kendimi toparlayabildim, geri döndüm. Zorba diye bağırdım, zorba! Bağırdığımı sanmıştım ama sonra sesimin gırtlağımı aşmadığını anladım. Korkulan sesim kısılmıştı. Utandım. Geriye doğru bir adım daha attım. Kollarımı açtım. Zorba desteği sağlamlaştırmıştı. Çıkış yerine doğru bataklığın içinde kayarak koşmaya çalışıyordu. O hızla yarı karanlıkta bana çarptı. İstemeden birbirimize sarıldık. O kısılmış sesiyle homurdandı. Yol ver, yol ver. Koşup ışığa kavuştuk. Giriş yerinde toplanan işçiler sapsarı kesilmiş, sessizce dinliyorlardı. Ortasından kırılan ağaç gövdesini andıran daha kuvvetli üçüncü bir gıcırtı duyuldu. Birden yuvarlanır gibi uğultu patladı. Dağ sarsıldı, geçit çöktü. İşçiler istavroz çıkararak mırıldandılar. Ulu tanrım! Zorba öfkeyle bağırdı. Kazmaları içeride mi bıraktınız? İşçiler susuyordu. Zorba yine kızgın bir sesle bağırdı. Neden anlamadınız? Donlarınıza doldurdunuz değil mi baba yiğitler? Aletlere yazık değil mi? Tüh size! Şimdi kazmaları mı düşüneceğiz zorba dedim. Dua edelim ki insanlara bir şey olmadı. Sağ olasın zorba. Hepimiz hayatımızı sana borçluyuz. Zorba karnım aç dedi. Bu iş karnımı acıktırdı. Bir taşın üstüne bırakmış olduğu azık mendilini aldı. Açıp içinden ekmek, zeytin, soğan, kaynamış bir patates ve küçük bir susak içindeki şarabı çıkardı. Ağzı dolu bir halde buyurun çocuklar yiyelim dedi. Sanki kuvvetlinin büyük kısmı birden kaçmış da kalbini yeniden kanla doldurmak istermiş gibi olanca hızıyla tıkınıyordu. Eğilmiş konuşmadan atıştırıyordu. Küçük susağı aldı, kafasını da kaldırdı, kurumuş gırtlağında şarap fokurdadı. İşçiler de yüreklendiler. Onlar da uydurma paketlerini açıp yemeye başladılar. Hepsi zorbanın çevresine bağdaş kurup oturmuştu. hem yiyor hem ona bakıyorlardı. Ayaklarına kapanmak, ellerini öpmek istiyorlardı. Ama onun ne kadar sert, ne kadar garip biri olduğunu bildikleri için hiçbiri bu işe kalkışamıyordu. Sonunda kalın bıyıklı ve en yaşları olan Mihalis kararını verdi. "Sen olmasaydın Kir Alexi," dedi, "çocuklarımız şimdi öksüz kalacaktı." Zorba ağzı dolu "patla" diye karşılık verdi ve bir daha kimse konuşmaya yanaşmadı. Bu kararsızlık geçidini, şarlatanlık tapınağını, bu günah testisini, bu hile otlarının dikilmiş bulunduğu tarlayı, bu cehennemin giriş yerini, bu kurnazlıklar taşan sepeti, bu bala benzeyen zehri, ölümlüleri dünyaya bağlayan bu zinciri, kadını kim yarattı? Yanan mangalın yanında yere bağdaş kurup oturmuş bu Buda şarkısını ağır ağır sessizce defterime çekiyordum. Kötü ruhları kovmak için dua üstüne dua ediyor, yağmurdan ıslanmış sarıları dalgalı, bütün bir kış gecesine havadan akıp geçen bir kadın bedenini aklımdan kovmaya çalışıyordum. Hayatımın son bulma tehlikesiyle karşılaştığı o küçük olayından hemen sonra kanımın içinde silkinen dolu duyuyordum. Öfkeli bir canavar gibi dirençle ve sitemle bana sesleniyordu. "Gel gel," diye bağırıyordu. "Hayat bir şimşektir. Çabuk gel, gel ki yetişesin." Bunun kalkık, sarılı dişi bedeniyle kötünün ruhu mar olduğunu biliyordum. Ona karşı savaşıyordum. Tıpkı ilk insanların mağaralarında yontulmuş bir taşla kazıyarak ya da kırmızı ve beyaz boyalar kullanarak çevrelerini sarmış yabani hayvanların resimlerini yapışları gibi ben de oturmuş bu dayı yazıyordum. Onlar da üzerlerine atılıp kendilerini yemesinler diye kayalara kazıyıp boyayarak onları durdurmak için bu canavarlara karşı savaş veriyorlardı. Ölüm tehlikesini geçirdiğim günden beri dul yalnızlığımın havasından geçiyor, o pek hafif sağrılarını sallayarak bana işaretler veriyordu. Gündüzün güçlüydüm, aklım uyanıktı ve onu kovalayabiliyordum. Kışkırtıcının bu daya ne yoldan geldiğini, kadın kılına nasıl girdiğini, bacaklarının üzerine sert ve dik göğüslerini nasıl dayadığını yazıyordum. Bu da tehlikeyi gördü, bütün güçlerini harekete geçirdi ve kötülüğü bozguna uğrattı. Ben de kötülüğü onunla birlikte bozguna uğratıyordum. Yazıyor, her cümlede hafifliyor, yürekleniyor, sözcüğün olağanüstü gücüyle kötülüğün geri çekildiğini, kovalanıp atıldığını hissediyordum. Gündüzün elimden geldiği kadar korkusuzca savaşmaktaydım ama geceliğin aklım silahsızlanıyor, iç kapılar açılıyor, dul içeri giriyordu. Sabahleyin betkinlenilmiş bir halde uyanıyordum ve savaş yeniden başlıyordu. Başımı kağıttan kaldırdığımda gün çoktan sona ermiş, aydınlık kovalanıp kaçmış oluyordu ve karanlık ansızın üzerime çöküyordu. Günler kısaldıkça Noel yaklaşıyor, havadaki sonsuz boğuşmayı izleyerek kendi kendime şöyle diyordum: yalnız değilim, büyük bir güç olan ışıkla savaşıyor, yenilip yeniliyor, umutsuzluğa kapılmıyor, ben de onunla birlikte savaşacak ve umutlu olacağım. Dulla savaşırken kendi kendime evren çapında bir tempoya uyduğumu sanıyordum. Bu da bana büyük bir güç vermekteydi. Hepten kötü olan madde, tatlılıkla egemen olmak ve içimdeki o özgür ateşi söndürmek için böyle beden biçimine girdi diye düşünüyor ve diyordum ki, maddeyi ruha çeviren ölümsüz güç Allah'tır. Her insanın içinde bu ilahi yumaktan bir parça vardır. Bunun içinde ekmeğin, suyun ve etin biçimini değiştirip onu düşünce ve hareket haline sokuyor. Bu yüzden hakkı var zorbanın. Bana yediğini, ne yaptığını söyle, senin ne olduğunu söyleyeyim diyordu. Şimdi ben de atın o zorlu isteğini Buda'ya çevirmek için olanca gücümle savaşıyordum. Noel arifesi olan bir akşam üzeri benim hangi şeytanla savaştığımı anlayan zorba, "Neyin var patron, seni sıkıntılı görüyorum," dedi. Durmamış gibi yaptım ama kolay kolay bırakmadı yakamı. "Gençsin patron," dedi. Sesi acı ve öfkeli bin ton almıştı. "Gençsin, sağlamsın, iyi içiyorsun, havayı iyi dolduruyorsun ciğerlerini. Boyuna güç topluyorsun ama ne işe yarıyor bütün bunlar? Yalnız başına uyuyorsun. Yazık değil mi bu güce? Hemen her akşam kalk, vakit kaybetme. Dünya düzdür patron. Sana kaç kez söyleyeceğim, karıştırma şunu." Önümde Buda'ya el yazmalarım vardı. Sayfalarını çeviriyor, zorbanın sözlerini dinleyerek bunların da hepten kötü muhabbet tellalı, akıl mağarasının sesi olup büyük ve sağlam bir yol açtıklarını biliyordum. El yazmasının sayfalarını yavaş yavaş çevirerek karşı koymaya kararlı bir halde onu dinliyor, heyecanımı gizlemek için ıslık çalıyordum. Ama zorba benim sustuğumu gördükçe ateşi düşmekteydi. "Bu akşam Noel gecesi, kiliseye gitmeden önce çabuk ol da onu bul. Bu gece İsa doğuyor patron, hadi sen de mucizeni göster." Sinirli bir halde ayağa kalktım. "Yeter artık zorba," dedim. "Herkes kendi yolunu izler. İnsan bir ağaç gibidir. Neden kiraz vermiyor diye incir ağacını hiç azarladığın oldu mu? Öyleyse sus. Gece yarısı yaklaşıyor. Biz de kiliseye gidip İsa'nın doğuşunu görelim." Zorba kışlık takkesini kafasına iyice geçirdi, bıkmış bir halde. "Peki," dedi, "gidelim ama şunu bil ki bu akşam baş melek Cebrail gibi dulun yanına gitseydin benden çok Allah sevinecekti bu işe. Eğer Allah da senin yolundan gitseydi patron, Meryem'e hiçbir zaman yanaşmaz, İsa da hiçbir zaman olmazdı. Bana Allah'ın yolunu sorarsan Meryem'e giden yol olduğunu söylerim sana. Meryem duldur." Sustu, yanıt vermenin boşuna bekledi. Hızla kapıyı açtı, dışarı çıktı, sopasını çakıllara vurdu. İnatla yeniden evet evet dedi. Meryem Duldur. Gidiyoruz dedim, bağırma. O kuş gecesinin içinde hızlı hızlı yürüyorduk. Gökyüzü tertemizdi. Yıldızlar sarkan ateş lokmaları gibi iri iri idiler. Alçaktan parlıyorlardı. Biz böyle kıyıdan giderken gece öldürülüp de deniz kıyısına uzanmış bir canavara benziyordu. Kışın kısmış olduğu ışık bu geceden başlayarak kendini toparlamaya başlıyor diye düşünüyordum. O da o güzel ilahi çocuk gibi bu gece doğmuş sanki. Bütün köylüler sıcak kokulu kovana benzeyen kilisenin içine doluşmuştu. Erkekler önde, kadınlar elleri kavuşmuş halde arkada. Uzun boylu, kuru 40 günlük oruçtan çıkmış olan Papaz Stefanos altınlarını takmış bir aşağı bir yukarı koşturuyordu. Buhurdanı sallıyor, bağırıyor, İsa'nın doğuşunu görmek ve evine gidip yağlı et suyuyla hediyelere ve kuş gözlerine yumulmak için acele ediyordu. Eğer kutsal kitap ışık bugün doğuyor demiş olsaydı insanın kalbi hasret çekmezdi. Düşünce efsaneye dönüşmez ve bu dünyayı bu kadar ele geçirmezdi. İmgelememizi yani ruhumuzu canlandırmayan sıradan bir olay olarak kalırdı. Ama kışın ortasında doğan ışık çocuk oldu. Çocuk da Allah ve şimdi 20 yüzyıldır ruh onun tepesinde taşıyıp emziriyor. Gece yarısından biraz sonra mistik tören sona erdi. İsa doğdu, köylüler acıkmış ve sevinçli bir halde yemek yemek, karınlarının derinliğiyle tenin gizlerini öğrenmek üzere evlerine koşuştular. Kanın sağlam temelidir, her şeyden önce ekmek, şarap ve et. Bunlar olmadan Allah olmaz. Şimdi melekler kadar büyük yıldızlar parlıyor, samanyolu gökyüzünün bir ucundan öbürüne dökülüyor, yeşil bir yıldız üstümüze yakut gibi sallanıyordu, içimi çektim. Zorba dönüp baktı, sen patron dedi, Allah'ın insan olduğuna ve bir ağırın içinde doğduğuna inanıyor musun yoksa bizlerle dalga mı geçiyorsun? Bunu yanıtlamak güç Zorba dedim. Ne inanıyorum ne de inanmıyorum. Ya sen? Dinim hakkı için ben de şaşırmış haldeyim. Ne diyeyim sana? Velet olduğum ve ninem bana masallar anlattığı zamanlar onlara inanmaz ama inanıyormuşum gibi heyecandan titrer, güler ya da ağlardım. Sakallarım çıkınca bütün bir masalları bıraktım ve onları tarakaya bile aldım. Ama şimdi ihtiyarlığımda yine çocuklaştım patron. Onlara yeniden inanmaya başlıyorum. Anlaşılmaz bir şey şu insanoğlu. Madame Hortense'a doğru yola koyulmuş aç beygirler gibi koşuyorduk. Zorba, muhterem pederler dedi. İnsanı karnından yakalıyorlar. Nasıl kaçarsın? 40 gün et yeme diyorlar, oruç tut diyorlar. Neden? Ete haset kalasın diye. Ne azgın boğalar be. Oyunun bütün hilelerini biliyorlar. Adımlarını sıklaştırdı. Pergelleri aç patron dedi. Tavuk hanım piş pişe lokum olmuştur. Hanımımızın 52 yatağı olan odasına girdiğimizde masa beyaz bir örtüyle örtülmüştü. Sırt üstü yatan, bacakları açık tavuğun dumanı tütüyordu. Ve yanan mangaldan tatlı bir sıcaklık yükselmekteydi. Madame Hortense ise bukleler yapmış, sırtına geniş kollu dantelleri yolunmuş ve hava dökülmüş çiçekli bir rob giymişti. Bu gece buruşuk boynunu iki parmak genişlikte ve kanarya sarısı renginde bir kurdele sıkmaktaydı. Koltuk altlarına da çiçek suyu sürmüştü. Yeryüzünde her şey nasıl da düşünülmüş ve eksiksiz olarak birbirine uymuş. Hele toprak insanın kalbine nasıl da uygun. İşte şu ihtiyar şarkıcı kadın onca kazığın üstünden geçmiş de şimdi bu ıssız kıyıya düşmüş. Şuradaki bu sefil odada kadınlığın bütün kutsal çabasını, sıcaklık ve hanımlığını toplamış. Özenli bol yemek, yanan mangal, yukarıdan aşağı bayraklarla süslü gövdesi, gül suyunun kokusu. Bütün bu küçük, bu derece insancıl, bedensel sevinçler büyük bir beğeniye ne kadar da çabuk dönüşüyor. Bir an gözlerim doldu. Bu büyük gecede bu deniz kıyısında kimsesiz değilmişim de anayı, kız kardeşi, kadını bu kadar bağlılık, şeref ve sabırla temsil eden bir dişi yaratık benimle ilgilenmek üzere koşmuş gibime geldi. Ben de hiçbir şeye gereksinmem olmadığını sanırken birdenbire her şeye gereksinmem olduğunu hissettim. Zorba da aynı tatlı heyecanı duymuş olmalıydı. Çünkü içeri girer girmez koşarak o bin kocalı tepeden tırnağa süslü koca karımıza sarıldı. İsa doğdu diye bağırdı. Selam sana kadın milleti. Gülerek bana baktı. Gördün mü kadın ne felaket şeymiş patron. Allah'ı bile kafeslemeyi becermiş. Masaya kurularak yemeklere yumulduk. Şarap içtik. İşkembelerimiz sevindi. Kalbimiz canlandı. Zorba yine alevlendi. İki de bir bana şöyle bağırıyordu. Ye iç. Ye iç patron. Keyiflen. Sen de şarkı söyle be oğlum. Koca çobanlar gibi. Hamdolsun ey uluya. İsa doğdu. Çocuk oyuncağı değil bu. Aman amanı çok ki Allah duysun ve o zavallının da ağzı kulaklarına varsın. Yeter ona içirdiğimiz zehirler. Keyfe gelmişti. Gaza bastı. İsa doğdu. Benim koca bilginim. Kağıt farem benim. Doğdu mu doğmadı mı diye ince eleyip durma. Elbette doğdu. Budala olma. Günün birinde bir makinist bana dedi ki bir lüp alıp içtiğimiz suya bakarsan onun göze görünmeyen küçük küçük kurtlarla dolu olduğunu görürsün. Kurtları görecek ve su içmeyeceksin. İçmeyeceksin de susuzluktan gebereceksin. Lüpü kır patron. Kır namussuzu da kurtlar hemen kaybolsun. Sen de suyu içip serinle. Dostumuz olan alacılı kadına baktı ve dolu bardağı kaldırdı. Ey yardımcı kira bakirem dedi. Şu bardağı senin sağlığına içeceğim. Hayatımda çok yeni aslanı gördüm. Gemilerin provalarına çakılmış, göğüslerini kaldırmışlar, yanaklarıyla dudakları kıpkırmızı boyanmıştır. Bütün denizleri dolaşmış, bütün limanlara yanaşmışlardır. Gemi çürüdü mü onlar karaya çıkar, hayatlarının sonuna kadar kaptanların gelip içki içtikleri bir balıkçı kahvesinin duvarına yaslanırlar. Bu bilinem, seni bu kıyıda gördüğüm şu gece, iyice yiyip içtiğim ve gözlerimin açıldığı şu anda bana büyük bir geminin provasındaki gemi aslanı gibi görünüyorsun. Ben de senin son limanım bu bilinam. Kaptanların içmeye gittikleri o kahvehane benim. Gel yaslan bana, mayna et yelkenleri. Bu büyük bardağı senin sağlığına içiyorum, dilberim benim. Heyecanlanan Madame Hortense ağlamaya başladı ve zorbanın omzuna yaslandı. Zorba kulağıma ıslık çalar gibi, göreceksin patron dedi. Söylediğim bu iyi sözden ötürü başım belaya girecek. Namussuz beni bu akşam salmayacak ama gel gör ki acıyorum zavallılara, acıyorum. Sonra dilberine doğru dönerek kuvvetle bağırdı. İsa doğdu, sağlığınıza. Kolunu adamın kolundan geçirdi ve ikisi el ele koyun koyuna birbirine tatlı tatlı bakarak şaraplarını bir yudumda içtiler. Sıcak küçücük odadan tek başıma çıkıp dönüş yolunu tuttuğum zaman sabah yakındı. Köy iyice yemiş, iyice içmişti. Şimdi de iri kış yazlarının altında kapı pencere kapalı bir halde uyuyordu. Hava soğuktu, deniz uluyordu. Sadece raks ve oyundan oluşmuş koket Afrodit yıldızı doğuya sarktı. Kıyıdan kıyıdan gidiyor, dalgalarla oynuyordum. Onlar beni ıslatmak için saldırıyor, ben kaçıyordum, mutluydum. Diyordum ki gerçek mutluluk budur. Hiçbir yükselme tutkun olmadan bütün o tutkulu olduğum yüksekliklere erişmişsin gibi köpekçesine çalışmak. İnsanlardan uzak yaşayıp onları sevmek ve onlara gereksinme duymamak. Noel olunca iyice yiyip içmek, sonra bütün tuzaklardan yalnız başına kaçmak. Yıldızlar tepende, toprak solda, deniz sağda olsun ve birden kalbinin içine hayatın son çabasında tüketip masal olduğunu duyasın. Günler gelip geçiyordu. Çaba göstermek için savaşıyor, bağırıyor, oynuyordum. Ama kalbimdeki kulakçıkların en son kıvrımına kadar kederliydim. Bütün bu yortu haftası içinde anılar ayaklandı. İçim müzikle ve sevdiğim insanlarla doldu. İnsan kalbinin kan dolu bir çukur olduğunu, sevilen ölülerin bunun içine burun üstü düşerek canlanmak için kanımızı içtiğini anlatan o çok eski masalın çok doğru olduğunu yine hissetmekteydim. Bunlar ne kadar çok sevilen kimselerse insanın o kadar çok kanını içerler. Yeni yılın arifesi. Gürültülü bir köylü çocuğu sürüsü kağıttan bir gemiyle bizim barakaya kadar geldi. Sevinçli yüksek seslerle kalanda söylemeye başladılar. Ay Vasilya Kasarya'dan, o doğduğu yerden yola çıktı. Çivit mavisi denizin yanı başındaki bu küçük Girit kıyısında durmuştu o. Arkadaşlarının arasındaydı ve arkadaşları birden yapraklarla, güllerle örtülü verdiler ve yeni yıl şarkısı yine yükseldi. Mutlu bir yeni yıl sizin olsun ey Hristiyanlar. Şef evin mısır, zeytinyağı ve şarapla dolsun. Eşin mermer bir direk gibi çatına destek olsun. Kızın evlensin ve 9 oğlan bir kız doğursun. Ve bu oğulların krallarımızın kentini yeniden kurtarsın. Zorba bunları duyunca kapıdan fırladı. Çocukların elindeki küçük davulu kaptığı gibi çılgınca çalmaya başladı. Hiçbir şey söylemeden öylece durup onu gözledim. Kalbimden bir yaprağın daha düştüğünü, bu başka yıla geçtiğimi hissediyordum. O kara çukura bir adım daha atıyordum. Çocukların ortasında olanca sesiyle şarkı söyleyip davul çalan zorba birden sordu. Ne oldu sana patron? Ne oldu sana bir adam? İhtiyarlayıp sordun sen patron. Ben bu akşam sanki yeniden çocuk oluyorum. İsa gibi yeniden doğmaktayım. Nasıl o her yıl doğuyorsa ben de öyle. Yatağa uzanıp gözlerimi yumdum. Bu akşam kalbim vahşileşmişti. Konuşmak bile istemiyordum. Uyuyamıyordum. Sanki bu gece hareketlerimin hesabını verecekmişim gibi bütün hayatım düşe benzer bir hızla ikircikli ve bağlantısız bir halde yükselmişti de ben ona umutsuzca bakıyordum. Yükseklerde rüzgarların dövdüğü tüyden bir bulut gibi hayatım figür değiştiriyor, birleşip ayrılıyor, yeniden birleşiyor, biçim değiştirerek kuğu, köpek, şeytan, yengeç, altın tavus ve maymun oluyor, eden kuşağı ve hava dolu bulut durmadan saçılıp serpiliyordu. Hayatım boyunca sormuş olduğum bütün sorular yanıtsız kalmakla bitmiyor, durmadan birbirine dolanıp vahşileşiyorlardı. En büyük unutlarım bile eşelenip uslandı. Gün doğdu, gözlerimi açmadım, yakıcı isteğimi toplamaya, beynimin katılaşmış kabuğunu aşmaya ve her insanca damlayı büyük okyanusla birleştiren tehlikeli karanlık kanala girmeye çalışıyordum. Tülü yırtıp bu yeni yılın bana ne getirdiğini görmek için acele etmekteydim. Günaydın patron, nice mutlu yıllara. Zorbanın sesi beni iyice yere serdi. Gözlerimi açtım ve zorbanın baraka kapısının eşiğine oturmuştum. kurulmuş koca bir narı ayıkladığını görme fırsatını buldum. Taze taneler yatağıma kadar savruldu. Birkaçını toplayıp yedim, boğazım serinledi. Zorba tepeden tırnağa keyif kesilmişti. Umarım kazancınız bol olsun patron. Güzel kızlar becersin bizleri. Yıkandı, tıraş oldu. Yeşil çuhadan pantolonu, semer kumaşından ceketi ve tüyleri yarı dökülmüş keçi derisinden kısa kürkünü giydi. Astragandan yapılmış Rus kalpağını başına geçirdi. Bıyığını vurdu. Patron dedi. Ben şirketin temsilcisi olarak kiliseye gidip orada hazır bulunacağım. Bu kömür işinde bizi mason sanmaları iyi olmaz. Ne kaybederim? Üstelik vakit de geçirmiş olurum. Kafasını eğip göz kırptı. Belki dulu da görürüm diye mırıldandı. Allah, şirketin çıkarları ve dul. Bu üçü zorbanın kafasında birbirinden farksız olarak birleşmişlerdi. Çok hafif ayak seslerinin uzaklaştığını duydum. Yerimden fırladım, büyüler çözülmüştü. Ruhum yine etten hücresine kapanmış kalmıştı. Giyinip denize doğru yürüdüm. Hızlı hızlı yürüyordum ve herhangi bir tehlikeden ya da günahtan kurtulmuş gibi seviniyordum. Geleceği henüz doğmadan araştırıp görme konusundaki sabahki amansız isteğim birdenbire bana bir küfürmüş gibi göründü. Yabanıl bir çam ağacında bir sabah tam İçerideki canın dışarı çıkmak üzere kabuğunu çatlattığı anda bir kelebek kozasını nasıl görme fırsatını elde etmiş olduğumu hatırladım. Bekliyor bekliyordum, o ise gecikiyordu, benim de işim vardı. Bunun için ona doğru eğildim, soluğumla ısıtmaya başladım. Onu sabırla ısıtıyordum. Mucize benim önümde doğal hızından daha hızlı oluşmaya başladı. Kabuğun hepsi açılıp kelebek göründü ama ben heyecanımı asla unutmayacağım. Kanatları kıvrıntılıydı ve açılmamıştı. Bütün vücudu titriyor, kanatlarını açmaya çalışıyor ama beceremiyordu. Bense ona soluğumla yardımcı olmaya çalışıyordum ama boşuna. Onun güneşte sabırla olgunlaşmaya ve açılışa gereksinmesi vardı. Şimdi ise artık vakit geçmişti. Soluğum kelebeği 7 aylık çocuk gibi vaktinden önce daha buruşuk bir halde dışarı çıkmaya zorlamıştı. Olgunlaşmamış halde çıktı, umutsuzca kımıldadı, biraz sonra da avucumun içinde öldü. Kelebeğin bu tüylü iskeleti sanırım ki bilincimdeki en büyük ağırlıktı ve işte bugün ta derinden anladım. 100 yıllık yasaları oldu bittiye getirmek öldürücü bir günahtır. Ölümsüz uyumu güvenle izlemek insanın borcudur. Yeni yılın bu ilk düşüncesini sakin bir halde sömürebilmek için bir kayanın üstüne tünedim. Ah diyordum, elimde olsa da şu yeni yıl içinde hayatımı böyle istelik sabırsızlıklar olmadan ayarlayabilsem. Kendisini canlandırmak için acele etmiş olduğum o kelebekçik hiç durmadan önümde uçsa, bana yolu gösterse. Böylece zamanından önce ölmüş bir kelebeğin elinde olsa da bir kardeşinin, bir insan ruhunun acele etmeyip ağır bir tempoyla kanatlarını açacak zamanı bulmasına yardım etse. Sevinçle ayağa fırladım. Yeni yıl armağanım elimdeydi. Gökyüzü temiz, rüzgar soğuktu ve deniz parlıyordu. Köyün yolunu tuttum. Ayin artık bitmiş olmalıydı. İlerliyor, yürüdükçe tuhaf bir yürek çarpıntısıyla yeni yılda ilk karşılaşacağım insanın kim olacağını merak ediyordum. Ruhuma ilk adımı kim atacaktı? Elinde yeni yıla ait oyuncaklarıyla küçük bir çocuk ya da dünyaya olan borcunu tümüyle ödemiş, üzerinde geniş kollu beyaz gömlek bulunan bir ihtiyar olsa diye düşünüyordum. İlerleyip köye yaklaştıkça heyecanım da o derece artmaktaydı. Birden dizlerimin bağı çözüldü. Köy yoluna, zeytin ağaçlarının altından salına salına yeniden canlanmış bir hali, siyah çemberleriyle narin bir dul görünmüştü. Siyah bir leopar gibi salına salına yürüyordu ve havaya acı bir koku yayıyor gibi gelmişti bana. Kaçabilsem diye düşündüm. Bu azgın canavardan kurtuluş olmadığını ve tek zaferin kaçmak olduğunu çok iyi bilmekteydim. Ama nasıl kaçacaktım? Dul ilerliyordu. Çakıllar üzerinden bir ordu geçiyormuş gibi çatırdamaktaydı. Başını salladı, çemberi kaydı, kargı yandıran parlak siyah saçları göründü. Çabuk bir bakışla bana gülümsedi, gözünde vahşi bir tatlılık vardı. Kadının en gizli yerlerinden utanmış gibi çemberiyle başını yeniden sardı. Ona selam verip nice yollara demek istedim ama göçün olduğu, hayatımın tehlikeye girdiği günkü gibi boğazım tıkanmıştı. Bahçesinin çitindeki kamışlar sallandı, kış güneşi siyah yapraklı limon ve portakalların üzerine düştü ve bütün bahçe cennet gibi ışıldadı. Dul artık durmuştu, elini uzattı, bahçesinin kapısını hızla itip açtı. O anda önümden geçiyordum, döndü, yine bana baktı, kaşları oynadı. Kapıyı açık bıraktı. Portakal ağaçları arasında kalçalarını sallayarak kaybolduğunu gördüm. Eşiği aşayım, kapının mandalını koyayım, arkasından koşup belinden yakalayayım. Bir şey söylemeden serilmiş yatağın üzerine düşelim. Dedem herhalde bunu yapıyordu. Keşke torunu da yapsaydı. Bense orada dikilmiş düşünüyordum. Acı acı gülümseyerek başka bir hayatta diye mırıldandım. O zaman daha iyi davranırım, şimdi yolumuza. Yeşil yola daldım. Öldürücü bir günah işlemişim gibi yüreğimde bir ağırlık duyuyordum. Durmadan dolaşıyordum. Hava soğuktu ve ben titremekteydim. Dulun salınışını, gülümseyişini, gözlerini, göğüslerini kafamdan kovuyordum ama hep geri geliyorlardı. Onlar kovalıyormuş gibi ben koşuyordum. Ağaçlar daha yapraklanmamıştı ama tomurcukları kabarmaya başlamıştı bile. İçleri öz su doluydu. Her tomurcuğun içinde filizlerin, çiçek ve tohumların pusuya yatmış bir halde yoğunlaşmış, sıkışmış, ışığa çıkmaya hazır olduklarını hissediliyordu. Kuru kabukların arkasında gürültüsüz, gizli, kış boyunca gece gündüz ilkbaharın büyük mucizesi dokunmaktaydı. Birden bir sevinç çığlığı attım. Önümdeki bir çukurun içinde tufandacı yiğit bir badem ağacı çiçek açmıştı. Bütün ağaçların önünde gidiyor ve ilkbaharı ilan ediyordu. Hafifledim, bunu istiyordum. Hafif biberimsi kokuyu derin derin içime çektim, sonra yoldan ayrılıp gittim. Çiçek açmış dağların altına büzülerek oturdum. Uzun süre hiçbir şey düşünmeden, hiçbir kaygım olmaksızın orada öylece kaldım. Mutluydum. Sanki ölümsüzlük içinde bir cennet ağacının altında oturuyordum. Birden vahşi koca bir ses beni cennetten söküp attı. Nereden gelip bu çukurun içine daldın patron? Seni bulmak için dünyayı alt üst ettim. Öğle vakti yaklaştı, gidiyoruz. Nereye? Nereye? Bir de soruyor musun? Bayan domuz kızına. Karnın acıkmadı mı? Domuz yavrusu fırından çıktı. Şu mis gibi kokuya baksana, ağzım sulandı. Yürü diyorum sana. Kalktım, badem ağacının bütün bu salt çiçekten oluşmuş mucizeyi çıkarabilen sert gövdesini okşadım. Zorba atik ve keyif içinde olanca açlığıyla önden gidiyordu. Onun zeybek vücudunda insanın temel gereksinimleri, içki, yemek, kadın ve raks hala tazeliklerini kaybetmeden durmaktaydı. Elinde pembe kağıda sarılı, sırma şeritle bağlanmış bir şey tutuyordu. Yeni yıl armağanı mı diye sordum. Zorba heyecanını saklamaya çalışarak güldü. Bana bakmadan, dedi, zavallı kadın masum olmamalı ya. Geçmiş tantanaları hatırlasın. Kadındır demedik mi? Hemen hüzünlüğünü veren bir yaratıktır. Bir fotoğraf mı yoksa, senin fotoğrafın mı yoksa, İmansız herif. Göreceksin, göreceksin, acele etme, ben kendim yaptım, hadi hızlı gidelim. Öğle güneşinde insanın kemikleri bile neşeleniyordu. Deniz bile mutlu bir halde güneşlenmekteydi. Uzaktaki küçük insansız ada hafif bir sisle örtülmüştü, denizde yeni yaratılmış gibi yüzüyordu. Köye yaklaşıyorduk, zorba yanıma sokuldu yavaşça. Biliyor musun patron, dedi. Sen de gördün, karı kilisedeydi. Önce ırlayıcının yanında duruyordum, bir ara tapınağın ışıklandığını gördüm. İsa ve Meryem'le 12 havari aydınlandı. Kendi kendime, nedir bu güneş mi dedim ve istavroz çıkardım. Baktım bizim durmuş. Ben adımlarımı açarak, yeter bırak şu saçma sözleri zorba, dedim. Zorba arkamdan koştu. Yakından gördüm onu patron. Yanağında bir beni vardı ki adamın aklını başından alır. Nasıldır o benler be kadının yüzünde? Gözleri yine hayranlıktan dolu dolu olmuştu. Gördün mü patron, cilt dümdüz giderken birden siyah bir leke. Ama aklını alır adamın. Sen bir şey anlıyor musun patron? Ne diyor kitapların? Elinin körünü diyor. Zorba hoşnut güldü. Hadi hadi, sen de anlamaya başlıyorsun, dedi. Durmadım, kahvenin önünden hızla geçtik. Arnold Hanım fırında bir domuz yavrusu hazırlamıştı. Eşikte dikilmiş bizi ayakta bekliyordu. Boynuna yine kanarya sarısı renkte bir kurdele geçirmişti. Böyle pudralarla sıvanmış, dudakları koyu vişne rengine boyanmış halde insan ondan korkardı. Bizi görünce etleri sallandı. Sevinen, feyini kaybetmiş çapkın gözleri zorbanın o kocaman burulmuş bıyıklarına dikildi. Dış kapının mandalı takılır takılmaz o da kadının beline sarıldı. Nice yıllara bu bilinen, dedi. Bak sana ne getirdim. Sonra da kadının buruşuk tombul ensesini öptü. Kart Dilber gıdıklandı ama kendisini kaybetmedi. Gözü armağana dikilmişti. Yakaladı, sırma şeridi çözdü, açtı, baktı, çığlığı bastı. Ben de eğilip baktım. Allah'tan korkmaz zorba kalın bir kartona dört ayrı boya ile sarı, kahverengi, gri ve siyah bayraklarla süslü dört büyük zırhlı resmi çizmişti. Deniz çivit mavisiydi ve zırhlıların önünde çözülmüş saçları, dimdik göğüsleri ve kıvrık bir balık kuyruğuyla bembeyaz ve çırılçıplak bir deniz kızı dalgaların üzerine yaslanmıştı. Madame Hortense'di bu. Dört tane ip tutuyor. İngiliz, Rus, Fransız ve İtalyan bandıralı zırhları çekiyordu. Çerçevenin her köşesinde de sarı, kahverengi, gri ve simsiyah renkte birer sakal sarkmaktaydı. Kart Dilber yıldırım hızıyla işi kavradı. Süzülerek deniz kızını gösterdi ve ben, dedi. Sonra içini çekti. Ah ah, ben de bir zamanlar büyük güçtüm. Yatağının üst tarafında papağanın kafesi yanına koymuş olduğu yuvarlak bir aynayı indirip yerine zorbanın tablosunu astı. Koyu aldıklarının altında yüzü bembeyaz kesilmiş olmalıydı. Zorba o sırada mutfağa dalmıştı. Karnı açtı, tepsiyi getirdi. Önüne kocaman bir şişe şarap koydu ve üç bardağı doldurdu. Sonra hafifçe el çırparak bağırdı. Buyurun, işe önce işkembeden girişelim. Sonra bu bilinen daha aşağılara da ineriz. Ama ihtiyar deniz kızının iç çekişleri yüzünden hava bozulmuştu. Her yılbaşı onun da küçük bir kıyamet günü vardı. O da hayatını ölçüyor ve mahvolmuş buluyor olmalıydı. Bu tüyleri yarı yolunmuş kadın kafasının içinde kentler, erkekler, ipekler, entariler, şampanyalar, parfümlenmiş sakallar büyük günlerde herhalde içindeki mezarlarda canlanıp bağırıyor olmalılardı. Şımarık bir edayla mırıldandı. Keyfim yok, yok, yok. Mangalın önünde diz çöktü. Kızgın kömürleri karıştırdı. Sarkık yanakları aydınlandı. Alnından bir zülüf sarkıp ateşe değdi. Yanan kılın iç bulandırıcı kokusu odayı sardı. Kendisine dikkat etmediğimizi görünce yine mırıldandı. Yemeyeceğim, yemeyeceğim. Zorba boğulmuş bir halde yumruğunu sıktı. Bir an kararsız durdu. Onun istediği kadar mırıldanmasını aldırmazdı ve biz yiyip içmeye girişebilirdik. Ama aynı zamanda önünde diz çöküp onu kucağına alabilir, ufacık iki sözle kuzuya da çevirebilirdi. Ona bakıyor, baktıkça alt üst olmuş suratının dalgın ifadesinde birbirine zıt dalgaların geçişini okuyordum. Zorbanın yüzü birden duruldu, karar vermişti. Diz çöküp Dilber'in dizlerini tuttu titrek bir sesle. Sen yemezsen bu bilinem dedi, dünya mahvolur. Dünyaya acı kadınım, domuz yavrusunun şu bacağını ye. Sonra her bir yanı gözyaşına bulanmış, kıkırdak halindeki küçük bacağı kadının ağzına sokuşturdu. Sonra da onu kucağına alıp sandalyesine yerleştirdi. Ye dedi. Ye de Ay Vasilis köyümüze girsin, yoksa bil ki girmez. Ana yurdu Kasarya'ya döner. Kağıt kalemini, şahane pideleri, hediyeleri, çocukların oyuncaklarını şu domuz yavrusunu alıp geri götürür. Onun için bu bilinen aç ağzında ye. İki parmağını uzatıp kadının koltuk altını gıdıkladı. İhtiyar Dilber de fıkırdayıp kızarmış gözlerini sildi. İyice pişmiş küçük bacağı tatlı tatlı çiğnemeye başladı. Tam o sırada iki sevdalı kedi damda, tam da tepemizde makaralamaya başlamaz mı? Hırsla kudurmuşçasına bağırıyor. Yalnızca korkudan oluşmuş sesleri yükselip alçalıyor. Birden damda saç saça baş başa yuvarlanıp birbirlerini tırmalıyorlardı. Miyav miyav dedi zorba ve kart Dilber'e bir göz attı. O da gülümseyip masanın altından bir ikinin elini sıktı. Gırtlağı açıldı. İyice keyiflenerek yemeye başladı. Güneş alçalarak küçük pencereden içeri girdi ve Bubilina'nın ayakları üstüne oturdu. Koca şişi boşalmıştı. Zorba yaban kedilerininki gibi dikilmiş bıyıklarıyla dişi cinse doğru yaklaşmıştı. Madame Hortense büzülmüş, kafası omuzlarının arasında o şarap kokan sıcak soluğu ürpererek üzerinde hissediyordu. Zorba eğilip bana baktı. Ne sırdır bu da be patron? Ben de her şeyi tersine gidiyor. Söylediklerime göre küçükken ihtiyara benzermişim. Ağır başlı, az konuşur bir adam olup ihtiyarlara benzeyen kalın bir sesim varmış. Dedeme benziyormuşum. Yılları yüklendikçe de o derece hafifliyorum. 20 yaşında çılgınlıklar yapmaya başlamışım ama çok değil. Alışılmış olanlarını 40 yaşına gelince gençliğimi iyice hissetmeye başladım. Ve ondan sonra büyük çılgınlıklara doğru yelken açtım. 60'ımda olduğum şu anda da 65'imdeyim ama patron laf aramızda evet 60'ıma girdiğim şu anda da dinim hakkı için dünyaya sığamıyorum. Sen bunu nasıl açıklarsın patron? Bardağı kaldırdı, kadınla tatlı tatlı baktı. Sağlığına içiyorum bu bilinem dedi. İnşallah yeni yılda dişlerim ve kılıçlar gibi kaç biter. Cildin mermer gibi olur da şu kurdelecikleri artık boynundan atarsın. İnşallah yine Girit ayaklanır. Dört büyük devlet yine donanmalarıyla gelir bu bilinen. Her donanmanın amirali, her amiralinde kıvırcık ve kokulu sakalları olur. Sen de yine dalgaların arasından fırlayıp şarkıya yandık aman başlarsın deniz kızım benim. Bütün donanmalarda şu iki vahşi kayaya çarpıp parçalanır. Bunu söyleyince o kocaman elini adamın susağa benzeyen pörsümüş göğüslerine uzattı. Zorba yine tutuşmuştu. Aşırı istekten sesi kısa. Bir zamanlar sinemada bir paşanın Paris kabarelerinde dolaştığını seyretmiştim. Dizlerine sarışın bir yosmayı oturtmuştu. Paşa yanıp tutuştukça başlığındaki püskülün de yavaş yavaş kalktığı, önce kıpırdandığı, yatay bir hal aldığı, sonra da faryap edip dimdik havaya kalktığı görülüyordu. Zorba bana sordu, neden gülüyorsun patron? Madamın aklı hala zorbanın sözlerindeydi. Ah zorbam dedi, olur mu bunlar, gitti gençlik. Zorba biraz daha yaklaştı, iki sandalye birbirine yapıştı. Zorba kadının bluzundaki üçüncü önemli düğmeyi de çözmeye çalışırken dinle de sana söyleyeyim bu bilinem dedi. Dinle de sana vereceğim büyük armağanı anlatayım. Mucizeler yaratan yeni bir doktor türedi. Bir ilaç veriyor. Toz mu desem, damla mı desem seni aldatmış olurum. Yine 20, en çok 25 yaşında oluyorsun. Merak etme kiral bu bilinem. Bu ilaçtan senin için Avrupa'yı ısmarlarım. Bizim kart Dilber silkindi. Kafasındaki seyrek kıllar arasından parlak kırmızı cildi göründü. Doğru mu diye bağırdı. Doğru mu bu? Pörsümüş tombul kollarını zorbanın boynuna doladı. Ona sürtünerek gurulduyan bir güvercin gibi. Doğruysa bu zorbam dedi ve eğer bunlar damla ise bana bir damlacık sipariş et ama tuz ise zorba bir çuval diyerek üçüncü düğmeyi açtı. Bir ara susmuş olan kediler yeniden bağırışmaya başladılar. Sesin biri inleyip yalvarıyor, öteki tersleyerek yılgı veriyordu. Bizim hatun esnedi, gözleri çipilleşti. Kedileri işitiyor musun, utanmıyorlar diye mırıldandı. Ve zorbanın dizlerine oturdu, boynuna yaslanıp içini çekti. Fazla şarap içmiş, gözleri şişmişti. Zorba, ne düşünüyorsun bu bilinen dedi, gözlerin neden yumuldu? Avucu göğüsle dolmuştu. Çok gezmiş deniz kızı ağlamaklı bir sesle mırıldandı. İskenderiye, İskenderiye, Beyrut, İstanbul, Türkler, Araplar, şerbetler, yaldızlı sandallar, fesler yeniden iç geçirdi. Ali Bey geceleyin benimle kaldığı zaman ne bıyıklar, ne kaşlar, ne kollardı onlar. Para verir, avlumda sabaha kadar davul zurna çaldırırdı. Komşu kadınlar hırslarından kudurur, Ali Bey yine madamla derlerdi. Sonra İstanbul'da Süleyman Paşa, cuma günü camiye giden Sultan Gönül de güzelliğine vurulup beni haremine alır diye gezmeye bile salıvermez. Sabahleyin evden çıkarken bir erkek yaklaşmasın diye kapıma üç Arap dikerdi. Ah küçük Süleyman'ım benim.
Mendilini çıkarıp ısırmaya başladı. Tıpkı bir su kaplumbağası gibi durmadan su salıveriyordu. Zorba onu yandaki sandalyeye bırakıp boğulmuş gibi ayağa kalktı. 2-3 kez aşağı yukarı gidip geldi, pufluyordu. O da birdenbire ona çok küçük gelmişti. Eğilip bastonunu yerden aldığı gibi kendini avluya attı. Merdiveni duvara dayadı, basamakları ikişer ikişer çıktığını gördüm. Kimi dövmeye gidiyorsun Zorba diye bağırdım, Süleyman Paşa'yı mı? Allah kahretsin şu kedileri, rahat vermiyorlar. Ve bir sıçrayışta dama çıktı. Sarhoş olmuş ve saçları karma karışık bir halde bulunan Madame Hortense çok öpülmüş, gözlerini yummuştu. Uyku onu kaldırmış, doğunun büyük kentlerinde kapalı bahçelere, karanlık haremlere, sevdalı paşalara götürüyordu. Sonra yine uyku onu denizlerden geçiriyor, düşünde 4 olta atarak 4 büyük zırhlı avladığını görüyordu. Hafif hafif soluyor ve horuluyordu Kart Dilber. Uykusunda mutlu mutlu gülümsedi, görünüşe bakılırsa denizde yıkanıp serinliyor gibiydi. Zorba bastonunu sallaya sallaya içeri girdi, adama bakarak uyuyor mu dedi. Uyuyor mu dişi domuz? Evet paşam dedim. Ona ihtiyarları gençleştiren Doktor Voronov, yani uyku alıp götürdü Zorba paşam. Şimdi o 20 yaşındadır ve İskenderiye ile Beyrut arasında geziniyor. Zorba yere tükürüyor. Gülerek mırıldandı. Yok olasıca pis murdar. Nasıl gülümsüyor, görüyor musun? Hadi gidelim patron. Kalpağını giyip kapıyı açtı. Böyle kaçıp onu yapayalnız bırakmamız ayıp değil mi dedim. Zorba homurdandı. Yalnız değil, görmüyor musun? Süleyman Paşa ile birlikte kokmuş karı. Dişiliğin yedi kat göklerinde. Haydi. Dışarı serin rüzgara çıktık. Ay gökyüzünde tam bir mutlulukla yükseliyordu. Zorba iğrenmiş halde kadınlar dedi. Tüh. Ama kabahatsiz de değil. Biz sersemlerde, biz horoz beyinlerde, Süleymanlarda, Zorbalarda. Sonra konuşmasını şöyle sürdürdü. Bizim de kabahatimiz yok. Yalnız bir kişi kabahatli. Yalnız bir kişi. Büyük sersem ve horoz beyinli. Büyük Süleyman ve büyük zorba. Kim olduğunu biliyorsun. Gerçekten varsa dedim, ama ya yoksa? O zaman tükür içine. Bir süredir hızlı yürüyorduk. Zorba konuşmuyordu. Çetin düşüncelere dalmıştı. Çünkü ikide bir bastonuyla taşlara vuruyor ve yere tükürüyordu. Birden döndü. Allah dedemin kemiklerini aziz etsin dedi. Rahmetli dedem kadınlardan anlardı. Kadınları çok severdi çünkü. Kadınlar canını okumuştu onun. Hayır duam üstüne olsun Alexi derdi. Kadınlardan koru kendini. Allah kadını yaratmak için Adem'in kürek kemiğini çıkardığı zaman o ana lanet olsun. Şeytan yılan oldu, hop diye kürek kemiğini kaptı ve kaçtı. Allah koşup onu yakaladı ama elinden kaydı. Yalnız boynuzları kaldı elinde. Allah dedi ki, iyi hanım kaşıkla da iplik eğirir. Ben de kadının şeytanın boynuzlarından yaparım. Yaptı ve bizi de şeytan aldı. Alex'im benim. Kadının neresine dokunursan şeytan boynuzudur. Kendini koru oğlum. Cennetin elmalarını da çalıp koynuna soktu. Şimdi de kahrolasıca aşağı yukarı gezinip süzülüyor. Bu elmalardan yedin mi hapı yuttun? Yemedin mi yine hapı yuttun? Ne öğüt vereyim sana be oğlum? Ne istersen onu yap. Rahmetli dedem bana bunları söylerdi ama ne gezer bende akıllanmak. Ben de onun yolunu tuttum ve şeytana doğru yürüdüm. Köyü hızla geçiyorduk. Sanki insan sarhoş olmuş, yürümek için dışarı çıkmış da dünyayı değişmiş bulmuştu. Ayın canı sıkılmıştı, kendisi de can sıkıyordu. Yollar süt mühürleri haline almış, çukurlar kireçle dolmuş, dağlara kar yağmıştı. İnsanın elleri, yüzü, boynu ateş böceğinin karnı gibi fosforlanıyordu. Ay insanın göğsünde yuvarlak ve egzotik bir madalya gibi sarkmaktaydı. Atlar gibi hızlı hızlı yürüyor, böyle içkili olduğumuz için vücudumuz uçuyormuş gibi hafif hissediyorduk. Arkamızdaki uyuyan köyde damlara çıkmış köpekler gözleri aya dikilmiş acı acı uluyorlardı. İnsanın da hiç nedeni yokken boynunu kaldırıp ulumaya başlaması geliyordu. Şimdi Lul'un bahçesi önünden geçiyoruz. Zorba durdu, şarap, iyi yiyecekler ve ay onu sersemletmişti. Boynunu dikti ve o koca eşek sesiyle sanırım o anda aşka gelmiş olduğu için kendi uydurduğu edepsizce bir maniye okumaya başladı. Seveyim o güzel vücudunun belden aşağısını. Canlı alır ve bir anda öldürür yılan balığını. Bu da şeytanın başka bir boynuzu dedi. Yürü patron. Baraka'ya vardığımızda gün doğmak üzereydi. Ben bitkin halde kendimi yatağa attım. Zorba yıkandı, gaz ocağını yakıp kahve yaptı. Kapının önünde yere bağdaş kurdu, bir sigara yaktı. Dimdik ve hareketsiz vücuduyla sakin sakin sigarasını içiyor, denize bakıyordu. Yüzü ciddi, değerli topluydu. Çok sevdiğim bir Japon resmine benziyordu. Rahip portakal rengi cübbesine bürünerek bağdaş kurmuş, sert özenle yontulmuş yağmurlardan siyahlaşmış yüzü parlamakta ve dimdik boynuyla önündeki kapkara geceye korkmadan bakmaktadır. Ay ışığında Zorba'ya bakıyordum. Korkusuzca ve safça kendini dünyaya nasıl uydurduğunu, vücudunun ve ruhunun nasıl birleştiğini, kadının, erkeğin, beynin, uykunun ve her şeyin kendi kendine neşe ve uyum içinde onun teniyle bütünleşip nasıl Zorba'yı oluşturduğunu görüyordum. İnsanla dünyanın bu derece dostça bağlaştığını asla görmemiştim. Ay artık batmaya başlamıştı, yüz yuvarlak ve soluk renkteydi. Denize anlatılmaz bir tatlılık veriyordu. Zorba sigarasını attı, elini uzattı, bir sepetin içini karıştırdı, sicimler, makaralar, tahta parçaları çıkardı. Yağ kandilini yaktı ve hava yolunun denemelerini yapmaya başladı. İlkel oyuncağının üzerine eğilmişti. Güç problemlere daldığı kesindi çünkü ikide bir hırsla kafasını kaşıyor, küfrediyordu. Birdenbire bıkkınlık içinde bir tekme vurarak hava yolunu yıktı. Uyuyakaldım. Uyandığımda zorba gitmişti. Hava soğuktu. Kalkmaya hiç hevesli değildim. Elimi tepemdeki rafa uzattım. Sevdiğim için yanımda getirdiğim bir kitabı, Mallarmé'nin şiirlerini aldım. Yavaş yavaş rastgele okudum. Kapadım, yine açtım ve attım. Bütün bunlar bugün ilk kez bana kansız, insanca kokusu olmayan şeyler gibi geldi. Mavi boyaları kaçmış, havada duran boş sözler, tertemiz, süzülmüş, mikropsuz ama aynı zamanda besleyici lezzeti, hayatı olmayan bir su. Yaratıcı parıltısını yitirmiş dinlerde, ilahlar insanların yalnızlığını ve duvarlarını süslemek için nasıl ozanca süslere ağırlık verirlerse bu şiirlerde de durum öyleydi. Yüreğin eğişilmez istekleri, tohum ve toprakla yüklü, eksiksiz bir oyun, bir akıl, havasal ve anlaşılmaz bir mimari yapı haline gelmişti. Kitabı açıp yeniden okumaya başladım. Bu şiirler bunca yıldır niçin etkilemişti beni? Arı şiir, hayat saydam ve hafifçecik bir oyun olsun ki onu bir boğum kan bile ağırlaştırmasın. İnsan ruhu köylü, kaba ve pistir. Aşktan, çığlık maddeden kurtulup düşünce olur ve aklın yüksek dereceli fırınında simyadan simyaya sürüp gelişir. 3. kaset 1. yüzün sonu.